Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, bir Çınaraltı programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı sıkıvançlıyız, sevinçliyiz. Hepinize TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından kucak dolusu merhaba. Sevgili dinleyiciler, Türklerde atın vazgeçilmez bir yeri vardır. Türkler savaşta, ziraatte büyük yararlar sağlayan bu mahluğu neredeyse Hazreti Adem'le beraber yeryüzüne indiğini kabul etmişler. Türk tarihinin her devresinde ata büyük önem verilmiş. Yemen çöllerinden Viyana kapılarına at sırtında gitmişler. Atı her zaman bir gaza, bir yol arkadaşı olarak gördüklerini belirtmişler. Önden bir geyik çevikliği, yandan bir kayık oynaklığı, geriden bir kaya heybeti. Bileklerinin narinliğiyle gövdesinin kuvvetindeki tezadı birleştirerek kuyruğuna kıvrak böyle bir soru edası verir. Yelelerine sevimli bir kanat çevikliği verir. Ayak atışlarına manalı bir eda verir at. Ve bütün öteki hayvanların seçkin taraflarını kendisinde adeta toplamışlardır. Kuğular gibi boynunu kırar, böyle bakışlarında sanki ceylanların yumuşaklığı vardır. Şahlanışında böyle sanki aslandan üstün bir heybet vardır. Koşarken zannedersiniz ki kanatsız bir kuş süzülüyor. O kadar hafiftir. Kişnediği zaman artık diğer hayvanlardan da insanlardan da ayrı, sırf kendine mahsus bir imtiyaz sahibidir. Kişnemelerinde ya dişisine karşı sesini tanıtan veya sahibine karşı olan sevincini, efendim bağlılığını bildiren yahut da düşman baskınına karşı böyle ikazlı bir eda vardır. Türk Hakanlarının, sevgili dinleyiciler, Hristiyan alemi karşısındaki zaferlerini, Hakanların birbiriyle olan mücadelesini bir tarafa bırakırsak, yalnız Osmanlı Türkleri tarafından 400 yıl içerisinde bütün Anadolu'yu içine alan, efendim Kafkasya, Suriye, Irak, Arabistan, Orta Avrupa'ya kadar bütün Güney Avrupa, efendim Kuzey Afrika hep bu atlar üzerinde gittik. Fetih zamanlarında defalarca büyük cenk meydanlarında efendim bu atlar görüldü ve gazi olarak memleketlerine döndüler bu meşhur atlar. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İçahır'da Yavuz Sultan Selim'in, Sultan Bayezid'in atları yaşıyordu. Ve yine Macaristan ovalarında yeleleri dalgalanmış, kişnemeleri harp meydanlarını doldurmuş nice atlarla beraber dinleniyorlardı. Evet sevgili dinleyiciler, ünlü Fransız tabiat bilgini Buffon, insanın en soylu feti diye nitelendiriyor atın ehlileştirilmesini ve insan oğlunun medeniyet sahasında attığı en büyük adım olarak belirtiyor. Milattan önce 2.000 yıla kadar Mezopotamya'da at yoktu. İlk atlar Karadeniz'in kuzeyindeki steplerden geldi. Mezopotamya'da bir Asyalı kavim vardı, Hurriler. Bunlar atlarla ilgilendiler, onları yetiştirdiler, eğittiler. İki at koştukları arabaları vardı bu Hurrilerin. Mısır'a Hiksoslarla girdi at. Hiksoslardan sonra bir ara yok oldu. Mısırlılar savaş arabalarının eskiden olduğu gibi eşek koştular. Küçük Asya'da özellikle Konya dolaylarında bu devirde at yetiştiriliyordu. Milattan önce 1500-1000 yılları arasında Mitannili Kikkuli ilk at yetiştirme ve bakımı konulu eseri yazmıştır. Milattan önce 1000 yıllarında Mısır Küçük Asya'dan at getirtmeye başlamıştı. Koşum ve binek atlarını yaygın olarak Önce Asurlar kullandı, sonra Persler, İranlılar kullandı. Ama asıl Partlar ve İskitler binicilik sanatını geliştirdiler. Atı bir savaş aracı haline getirdiler. Helenistik devirde üzengi keşfedilince binicilerin oturuşu daha da sağlamlaştı. Böyle olunca da kılıcını, mızrağını, okunu daha rahat ve daha sağlıklı olarak kullanmaya başladılar. Bu devirde Orta Asya'da Türkler zaten atın üzerinden inmiyorlardı. Türkler için çok önemli iki hayvan vardı. Birisi at, diğeri koyun. Sevgili dinleyiciler, atlar üzerinde tükenmek bilmez bilgileri yegane el yazması olarak Kadızade Mehmet Efendi'nin bugün Tıp Tarihi Enstitüsü'nde bulunan el yazması Baytarnamesi'nden alıyoruz. Kadızade Mehmet Efendi uzun uzun atın vasıflarından bahsediyor. Sonra şu vasıflar üzerinde duruyor. Diyor ki, bir atın diyor, üç yeri güzel kadına benzemelidir. Atın yüzü diyor, saçı ve kalçaları. Atın üç yeri diyor, deveye benzemelidir. Burnu deve burnu gibi uzun olmalıdır. Kirpikleri deve kirpikleri gibi ve sağrısı dolgun ve dik olmalıdır diyor. Yine diyor ki, atın diyor kulakları kamış yaprağı gibi olmalı diyor. İki kulağın arası geniş, ufak dişli, yumru alınlı, kuru başlı, efendim uzun boyunlu, uzun saçlı, kısa belli. Kuyruk yatağı geniş, butların arası enli. Aşıklarından aşağısı siyah olsun. Gururlu, yürürken iki tarafına selam veriyormuş gibi yürüsün. Kendisini terazi gibi satmasını bilsin diye atın taşıdığı kıymeti anlatmaya çalışmış. Müellif bundan sonra da Türklerde at renkleri ve bunların değerlendirilmesini açıklıyor. Diyor ki, yelesi ve kuyruğu uzun, Yağız Humayu Doru at, bütün atların sultanıdır, en hünerlisidir. Bunun arkasından diyor açık doğru at gelir. Hemen sonra yelesi ve kuyruğu ve aşıklarından aşağısı siyah, demiri, kır at gelir. Böylesi hem hünerli olur hem de soğuğa dayanır diyor. Kitabın 3. bölümünde ata nasıl bakılması gerektiğini anlatıyor Kadızade Mehmet Efendi ki bu tedbirler bugün bile çok önemli tedbirler. Ata binmek de bizde bir hüner. Ata binerken üzengiye kuvvetli basmamak, efendim sipahi öyledir ki üzengisinin altına bir akçe koysun ve iki konak yer gitse de o akçe düşmesin. Yine bu eserde birçok hastalıklar bildiriliyor. En önemli nokta bütün bu hastalıkların gayet iyi tarif edilmiş olması ve ilaçlarının belirtilmesi. Hakikaten bizleri esas memnun eden mesele bu yazarın Belh şehrinde hayvan hekimliğinin ne derece ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Burada büyük askerlerin atlarına çok telefat veren kran denilen hastalığın tedavisinde bu Belh şehrinde Türk hayvan hekimlerinin başarıları ayrıca belirtiliyor. Hakikaten bu kitap, bu el yazması kitap, Türklerde ata ne derece önem verildiğini gösteriyor. Evet, işte at, gelişi güzel meralara yetim öksüz bırakılır mıydı? Türkler hiç bunu yapar mıydı? Onun da bu kadar efsafı olan bu hayvanın da insanlar gibi bakılmaya, temizlenmeye, terbiye edilmeye ihtiyacı vardı. İşte Türkler bu müstesna bakım ve terbiye ile Çinlileri bile, eski bir medeniyetin temsilcisi olan Çinlileri bile hayretlere düşürmüşlerdir. Evet, dilimizde bile bu güzellikler toplamı olan ata karşı nice kelimeler var. Atın başı sabah, gözleri güneş, ağzı tabii sıcaklık, vücudu seneler, uzuvları mevsimler, mafsalları aylar, eti bulutlar, yelesi ağaçlar, sırtı cennet, kemikleri yıldızlar, damarları denizler. Evet, bu vasıfları atına veren Türk masallarında, türkülerinde, ninnilerinde, manilerinde, atasözlerinde at en canlı motif sevgili dinleyiciler. Battal Gazi'nin Bizans yolunda şiirinde uyandım da çadırımdan çıktım ki beyaz atım gelmiş gibi koşudan. Gel sen de bin diyor gibi eşinir, yar kahkülü gibi elde yelesi. Meşhur şair Enis Beyiç Koylülek'te diyor ki, hak yolunda gazilerin kılıçları bütün kan, mızrakları gören sanır yerde uçan bir orman. Mesela bazı vecizeler var. Üç şeye inanma. Ağlayan kadına, terleyen ata, uyuyan kediye. Kadınları ışıkta, atları baharda seçmeyin. Yine ata binerken Allah'ı, attan inersen atı unutma. Ata nal çakıldığını görmüş de kurbağa ayaklarını uzatmış. At binenin, kılıç kuşananın. Ersiz avrat, yularsız at gibidir. Bahşiş atın nalına, mıhına, yaşına bakılmaz. Dadaloğlu diyor ki, atın tımarını kendin yap, ar sanma. Yemini çifte ver, eksiğini kar sanma. Kendi elinle atın ellere salma, ağır devlet, her kuvvet, eşkin bir atla gerek diyor. Sevgili dinleyiciler, Arap atı ırsi kabiliyetiyle ve bünyesinin sabitliğiyle temayüz etmiştir ve hakikaten doyulmaz güzelliklere sahiptir. Boynu bir ceylan boynu gibi serbesttir. Cildinin aromatik bir kokusu vardır ve onun mukaddes vatanı Arabistan'ın kokulu dağlarını hatırlatır. Sarısı sanki yağmurdan ıslanmış sahil kumu gibi sıkıdır ve sağlamdır. Eski bir rivayete göre bu atın menşei ve yayılışı Hazreti Peygamber'in çöl yoluyla yorucu ve üzücü yolculuğunda, yani Mekke'den Medine'ye kendileriyle birlikte giden ve kendilerinden ayrılmayan beş kısraktan meydana gelmiştir. Şöyle bir rivayet vardır. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretlerinde hayvanlar saatlerce susuz yürümüşlerdi. Nihayet bir suya gelindi. Hayvanlar serbest bırakıldı. Tekrar geriye çağrıldı. Bunlardan yalnız beş tanesi emre itaat ederek su içmeden geri döndüler. Hazreti Peygamber ellerini bu beş kısrağa sürdüler. Ve onları Übeyyan, Saklavi, Küheylan, Hamdani ve Hedban adlarıyla isimlendirdi. Ve bunlara Hazreti Peygamber'in beşi adı verildi. İşte Arap atları bu beş atın soyundan gelir şeklinde bir inanış vardır. Sevgili dinleyiciler, Türklerin hayatında önemli bir yeri var atın. Beslenmesine de sarayda çok önem verilirdi. Fatih Sultan Mehmet henüz kanunlarını yaparken sarayın ahır teşkilatını ilgilendiren maddeleri koymayı da ihmal etmemiş. Koçu Bey'e göre Sultan 2. Murat tahta çıktığı zaman, özür dilerim 3. Murat 1574'te cemaat İstanbul'a amirede 4396 kişi, yani saray ahırlarında bu kadar kişi çalışıyor. Atlar için sarayda has ahır, bunlara ait teşkilatın, bakım teşkilatının başı da İmrahor'du. Buna da mahsus bir daire. Eğer ve at takımlarının muhafazası içinde bir raht hazinesi, bir de geniş ek tesisler vardı. Hatta Topkapı Sarayı'nın kapılarından birisi otluk kapısıdır. Ot ambarlarının ve bu vazifeyi görenlerin giriş çıkış yeriydi. Yerleri buraya yakındı. Evet, raht sözü Farsça at takımlarının muhafaza edildiği yer. Buna ahır hazinesi de deniyor halk arasında. Burası sadrazamda bulunan bir mühürle mühürlenirdi. Bu hazinede çok kıymetli eşya vardı sevgili dinleyiciler. Muhtelif yerlerden temin edilmiş, muntazam defterleri tutulmuş ve zaman zaman bunlar yoklanmış. Hakikaten Sultan 4. Murat'ın yaptırdığı çok güzel bir defterde çok etraflı bir şekilde bu raht hazinesi yazılıyor. Bunu okuyanlar, görenler hakikaten atlara ne derece ehemmiyet verildiğini anlarlar. Çok kıymetli, çok süslü eğerler, üzengiler, efendim çeşit çeşit başlıklar, göğüslükler, gemler, altın zincirler, altın kaplama zinciri, eğer örtüleri, sırmalar hakikaten hem sanat hazinesidir hem kıymeti de çok fazladır. Bu Osmanlı raht hazinesi gerçekten Osmanlı Türklerinin atlara verdiği önemi göstermesi bakımından hakikaten dikkati çeker. Öyle ki Fransa kralı bu hazinenin ününü duymuş, elçisine ille burayı gez demiş. Silahtara anlatıyor. Hakikaten bu Fransız elçisi bu hasahır hazinesini gezince Edirne'dekini gezmiş. Bin çift altın, gümüş, kaplama, üzengi, dağlar gibi yağlı heyerleri görünce hayran kalmış. Fakat asıl hazinenin İstanbul'da olduğunu ve bunların ancak av için getirilmiş küçük bir kısım olduğunu öğrenince hayreti bir kat daha atmıştır sevgili dinleyiciler. Peçevi tarihinde Sultan 4. Murat'ın Bağdat seferini anlatırken, oradaki ihtişamı anlatırken diyor ki, adet üzere 9 tane yedek at, diğerleri halis altından. Gemleri Murat'sa puşideler altın işlemeli. Her tarafı elmaslı. Ana baba soyundan şecereli 40 cins at. Ayrıca 300-400 tane cirit atları. Bütün bunlar için seyyar ahırlar. Bu ahırlardaki yemliklerin hepsi ham gümüşten. Sultan Murat'ın atlarını saymakla biter mi? Ona ait has ahırlarda birbirinden üstün atlar vardı sevgili dinleyiciler. Çok ilginç de isimleri vardı bunların. Bağdı Saba, efendim Tayyar, Hüma, Evren, efendim Saçlı Doru, Mercan, Ciralı Yağız, Tüma, Dağlar Delisi, Ağa Alacası. Şair Nefi bu atlar için ayrı ayrı değerde özelliklerini belirten şiirler yazmıştır. Mesela Bağa Alacası ismindeki bir at için Nefi diyor ki, onun gönül çekici yürüyüşüne yalnız insanlar değil, felekler, melekler de hayran diyor. Hiram-ı dilkeşi dünyayı meftun ettiği yetmez, felekler de, melekler de mülazımdır temaşaya. Evet, 4. Murat'ın o altın eğerleri, gümüş yemlikleri bugün raht hazinesindeki birbirinden değerli eşyalar gibi elde değil. Fakat Türk folkloru Nefi gibi şairlerin şiirlerinde atları yaşatmış. At bu asaletiyle her milletin enerji dolu hayatiyetini gelecek nesillere aksettirecek heykeltıraşlara, ressamlara yardımcı olmuş. Hükümdarların hediyeleri arasında da at yine en başta yer almıştır sevgili dinleyiciler. Sultan 3. Selim, Napolyon'a bir kır at hediye etmiş ve ona İmparator Selim ismini vermişti. Büyük ressamlardan Mezonier, Napolyon'un Rusya'dan çekilişini tasvir eden meşhur tablosunda Napolyon'u bu atın üzerinde göstermiştir. Hala İnvalid Sarayı'nda imparatora ait hatıralar arasında bu kır at doldurulmuş olarak mevcut bulunuyor. Yine Sultan 2. Abdülhamit has ahırındaki cins atlarının bazılarını sevdiklerine hediye ederdi. Bunlar arasında Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'ya da bir at vermişti. Bu at da hakikaten çok cins bir attı. Söz gelişi Charlien diyor ki, tarihçi, yolda diyor Osman Paşa ile kurmanlarına rastladım diyor, selamladım. Osman Paşa diyor çok yorgundu, çok endişeliydi. Altında küçük kula bir at vardı diyor. Paşa diyor tehlikeli işlere giderken daima bu ata binerdi. Öteki güzel iki atını diyor kazaya kurban etmek istemezdi. Onun için bu küçük kula at muharebenin şiddetli olacağını gösteren mükemmel bir barometre demekti. İşte bu at muharebe meydanında göründü mü işlerin korkulu gittiğini anlamak lazımdı. İşte bu Sultan Abdülhamit'in Gazi Osman Paşa'ya hediye ettiği at sevgili dinleyiciler tahnit edilerek Kabataş'ta Beyoğlu Lisesi'nin alt katında yakın zamana kadar bulunuyordu. Tahnit edilmiş, yani mumyalanmış, burada duruyordu. Daha sonra kıymetini bilmediler, öğrenciler bindiler, etrafı yıkıldı, ortaya çıktı ve ondan sonra bu at ortadan kayboldu. Yeri gelmişken sevgili dinleyiciler, Türkler bir savaş oyunu olan ciritte pek ustaydılar. Devletin ileri gelenleri, hatta padişah bile cirit oynardı. Ciritte de en önemli unsur attır sevgili dinleyiciler. Çevik olmayan, süratli olmayan, süratle kaçamayan bir atla cirit oynamak oyuncusu için felaket, hiç değilse mağlubiyet getirir. Onun için Türkler ayrıca ata bir ehemmiyet vermişlerdir. Sulh zamanında savaşa hazırlanmak mahiyetinde olan bu cirit oyununda da at hakikaten önemli bir rol oynamıştır. Ya Evliya Çelebi'nin atı sevgili dinleyiciler? Evliya Çelebi Viyana'dan bahsederken bir at hediyesinden söz ediyor. Osmanlı padişahı sarayda yetişmiş cins kıymetli bir atı Avusturya hükümdarına hediye olarak göndermiş. At ince donanmayla Tuna üzerinden Viyana'ya getirilmiş. Evliya Çelebi de oradaymış. Atı çıkarmışlar. Türk seyisler imparatorun seyislerine teslim etmişler ve oradan ayrılmışlar. Bir müddet sonra meydanda bir gümbürtü kopmuş. At Avusturyalı seyislerin elinden kurtulmuş. Ve o sakin, o edepli, o soylu at bir azgın canavara dönüşmüş sevgili dinleyiciler. Sağında solunda kim varsa çiftelemiş ve ondan sonra bakmış ki kurtuluş yok. Orada bacaklarını sermiş ve ruhunu teslim etmiş. Evliya ki o diyor haşmetli efendim sarayda yetişmiş, etrafında sarıklı sakallı Türkleri görmeye alışmış hayvan. Birden diyor nereye geldiğini anlayamadı. Sonradan fark etti ki efendim bir Avrupa şehrinde kafir düşmanın elinde böyle değişik kıyafetli, şapkalı efendim Avusturyalıları görünce neye uğradığını anladı, fark etti ve onların elinde kalmaktansa ölmeyi tercih etti diyor Evliya Çelebi. Bu hadiseyi bizim ortaokulda edebiyat kitaplarında okuma parçası olarak yer alırdı. Hakikaten Osmanlı atındaki bu kahramanlık, bu cesaret ve bu asaleti ben o zamandan beri hayretle efendim müşahede etmiştim. Evet sevgili dinleyiciler, tekniğin böylesine ilerlediği, hele hele insanların artık uzaya gönderildiği bir devirde atın tarih boyunca oynadığı rolün önemini bütünüyle anlamak kolay değil. At olmasaydı insan bugünkü medeniyet seviyesine gelemezdi. Büyük İskender o muazzam toprakları at sayesinde fethetmişti. Atilla Orta Asya'dan at sırtında yola çıkıp Roma'yı dize getirmişti. Yine Cengiz Han 500,000 atlısıyla Asya'da devlet kurmuş, bütün milletleri inimini minnetmişti. Osmanlı Türk orduları yine at sırtında Avrupa işlerine, Viyana kapılarına kadar akmışlar, Baltık Denizi'ne kadar varmışlardı. Evet, yalnız savaş alanında değil, barışta, ulaşım sahasında da insanın en yakın dostu olan at, hayvanlar dünyasının en güzel, en soylu ve insana en yakın mahlukudur. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da altı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Çınar Altı.